Ayrım 13.
Akşehir dönüşünde Mustafa Kemal Paşa'ya ne kadar subay olduğunu, maaş alacaklarının miktarını söyledim. Fevzi Paşa da oradaydı. Mustafa Kemal Paşa bu rakamları nereden biliyorsun diye sorunca Fevzi Paşa, ordu defterdarlarını kastederek onun casusları var dedi. Taarruz yaklaştı. Ordu durmadan para istiyor, aşar vakti yakın fakat zamanı gelmedi. Vergiler hep tahsil edilmişti. Hiçbir yerde metelik bırakmamıştım. Bir gün Osmanlı Bankası'nın Ankara Şubesi Müdürü Bojete'yi çağırttım. Dedim ki Osmanlı Bankası tarihi anını yaşıyor. Maliyeye 1,5 milyon lira lazım. Bizim idaremizdeki bölgede 16 şubeniz var. İstediğim parayı vermezsen şubelerinizin 16'sına da vaziyet eder, kasalarındaki bütün parayı tutanak karşılığı alırım. Düşünmek için sana bir çeyrek saat zaman veriyorum. Git düşün, cevabını ver. Böylece istediğimiz 1,5 milyon lirayı Osmanlı Bankası'ndan aldık. Türk Milli Mücadelesi'ne dışarıdan yapılan bir yardımdan daha bahsetmek gerekiyor. Hindistan'dan gönderilen para. Hindistan Hilafet Cemiyeti'nce Türk Kızılay'ına yardım olmak üzere toplanıp İtalya'da bulunan cami Baykurt Bey aracılığıyla Ankara'ya gelen para sadece 300 bin liradır. Müslüman Hintlilerin bu amaçla Hilafet Cemiyeti'ne yaptığı bağışın daha fazla olduğu fakat Türkiye'ye gelinceye kadar zayiata uğradığı söylenir. Tabii bunu tespiti imkan yoktur. Hindistan'dan gelen 300 bin lira maliye kayıtlarına girmemiş, Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde durmuştur. Büyük taarruz öncesinde maliyenin bütün imkanları tükenince Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp Paşa ile Maliye Vekilleri Hasan Fehmi Bey bu parayı da kullanmayı düşünmüşlerdir. Mustafa Kemal Paşa 300 bin lirayı mukaveten maliyeye devretmiş ve düşman çekilirken yakılıp yıkılan köyleri görünce halka dağıtmak üzere bu paranın 110 bin lirasını cephe kumandanlığı emrine göndertmiştir. Zaferden sonra maliyenin iade ettiği para İş Bankası'nın sermayesini teşkil etmiştir. Dipnot: Milli mücadelenin maddi ve mali kaynakları iyice tetkik edilmesi gereken bir konudur. Şimdiye kadar milli mücadele hakkında neşredilen kitaplarda işin bu cephesine kimse esaslı bir şekilde dokunmamıştır. Önemi kadar güçlüğü meydanda olan konuya biz kitabımızda bu küçük faslı ayırırken yeter malzemeye sahip bulunmadığımız için yalnız devrin maliye vekillerinden ve daha başka yetkili şahısların şifahi beyanlarıyla yetinmek zorunda kaldık. Kitabın ikinci cildinde mali konulara biraz daha eğilmek niyetindeyiz. Milli Liderler. Mustafa Kemal Paşa. 20. yüzyılın başlangıcında Osmanlı ordusu ordu politize olmuştu. Daha öncekilerden çok farklı yeni bir subay kadrosu yetişti. Askerlik sanatında, cesarette, vatanseverlikte, hürriyetçilikte ve yükselmekte yarışan genç insanlardan müteşekkil bir kadro. Devrin şartları, birbirini kovalayan iç ve dış olaylar bu kadronun yetişmesi için mükemmel bir laboratuvar idi. Birinci Dünya Harbi'ne ulaşıncaya kadar Hürriyet'in ilanı, 31 Mart vakası, Trablusgarp Harbi, Balkan Harbi, Bağbali baskını, şöhret yapmak ve sivrilmek isteyenlere büyük şans veren başlıca önemli olaylardır. 8-10 yıla sığan bu yüklü çağdan herkes kabiliyeti kadar faydalandı ve bazı kimseler masal kahramanları gibi parladı. Fakat büyük bir ambisyonu olduğu halde Mustafa Kemal Paşa ileride işe yarayacak bir sürü tecrübeden başka bir şey elde edemedi. Kendisini bir sıçrayışta geçenler toplu davranışın yani İttihat ve Terakki gibi ihtilacı bir cemiyetin içinde ve başında bulunmanın avantajlarından faydalanmışlardı. Halbuki Mustafa Kemal Paşa başlangıçta içinde bulunduğu cemiyetten çeşitli sebeplerle ayrı düşmüştü. Mustafa Kemal Paşa kadro içinde kendisinden hiçbir surette değerli saymadığı insanların önde bulunmalarından memnun değildi. Onlar da Mustafa Kemal Paşa'nın yukarıdan bakan halinden hoşlanmıyorlardı. Hele Enver ile birlikte yürümelerine hiç imkan yoktu. Enver önde olmak, Mustafa Kemal arkada kalmamak istiyordu. Bütün bu kaçan fırsatlardan sonra Mustafa Kemal Paşa sabırla bekledi. Çabuk karar veren, çabuk harekete geçen mizacına rağmen beklemeyi biliyordu. Nihayet Çanakkale'de ilk başarısını kazanarak diğerini ispat etti. Kazandığı zafer neticeleri itibariyle o derece önemliydi ki, o güne kadar yalnız belli bir asker çevresinde bilinen Mustafa Kemal, birdenbire geniş çevrelerin dikkatini çekmişti. Bundan sonra Osmanlı Devleti'nin birinci sınıf ordu kumandanları arasında yerini alacaktı. Enver Paşa aralarındaki derin uçuruma ve antipatiye rağmen ona hakkı olan görevleri vermemezlik edemezdi. Hizmet ve yükselme yolunu kendi gücüyle açan Mustafa Kemal Paşa daima Enver ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Enver Paşa memleket dışında olduğu halde milli mücadelede bile Mustafa Kemal Paşa için bir huzursuzluk sebebiydi. Enver Paşa ısrarla Türkiye'ye dönmek ve Anadolu Harekatı'nın başına geçmek istiyordu. Mustafa Kemal Paşa onun Anadolu'ya girmesine müsaade edemezdi. Eğer Enver gelseydi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliği tehlikeye düşebilirdi. Fakat o zaman asıl şanssızlık Türk milleti için olacaktı. Çünkü Anadolu'daki subayların bir kısmı ve ittihatçılar muhtemelen Enver'i tercih edeceklerdi. Enver Paşa'nın destanlaşan ölçüsüz cesaretine karşılık Mustafa Kemal Paşa'nın cesaretinde şuur vardı. O korkulacak yerde korkmasını bilecek kadar kişisel cesarete, gerektiğinde istiskal edilmeyi bile göze alacak kadar medeni cesarete sahipti. Yalnız bu yönüyle bile liderlik Mustafa Kemal Paşa'nın hakkıydı. Enver Paşa başta olmak üzere o kadronun bütün mensupları aşırı duyguluydular. Fakat galiba aralarındaki tek gerçekçi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Mütareke sonrası Türkiye'de memleketin kurtuluşu için yalnız duygulu ve epik sözlere ve davranışlara rastlamak mümkündü. Müdafaa hukuk teşekkülleri bile hayalci düşünceler üzerine kurulmuştu. Bu yüzden hiçbirisi gerçekçi bir davranışa girememişti. Bir Mustafa Kemal Paşa çıkmasaydı şüphesiz çok kimse birer idealist gibi ölecekti ve vatan yine de kurtulamayacaktı. Halbuki hürriyet ve istiklal mücadelesi yapan milletlere gerçekçi şefler lazımdı. Osmanlı topluluğu içinde kalmak parolasını Mustafa Kemal Paşa Misak-ı Milli ile Millet Meclisi ile değiştirdi. Herkes Osmanlılığı kurtarmak çabası içinde olduğu halde Mustafa Kemal Paşa şu gerçeği görebilmişti. Osmanlı Devleti onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet bunlar hepsi kavramı kalmamış bir takım anlamsız sözlerden ibaretti. Mustafa Kemal Paşa gerçekçi olduğu için ihtilal başarıldı, zafer kazanıldı, yeni Türk Devleti kuruldu. Yine Mustafa Kemal Paşa gerçekçi olduğu için Misak-ı Milli ile yetinildi ve kazanılan zafer muhafaza edilebildi. Bütün bu sonuçlara ulaşabilmekte gerçekçi Mustafa Kemal'e zor gelen husus üzerinde bulunduğu aşırı duygulu ve hayalci platform idi. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya giderken arkasında yalnız Çanakkale zaferi vardı. Samsun'a çıktıktan 50 gün sonra rütbesini, mevkini ve yetkilerini birdenbire kaybetti. Gerçekten bir ferdi millet olarak kalmıştı. Bunun açık anlamı sıfırdan başlayacaktı. Kendisini bütün memleketi kapsayan büyük bir harekete lider olarak kabul ettirmeye bir Çanakkale zaferi yetmezdi. Bu zaferi kazananı da kaç kişi biliyordu. Mustafa Kemal Paşa liderlik yerine adım adım ve pek de kolay olmayan bir yoldan geçerek ulaştı. Onu liderliğe götüren yolun dönemeç noktalarında durmak yerinde olacaktır. 10 Temmuz 1919'da askerlikten istifa ettikten bir gün sonra Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi Mücahid-i Muhterem Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine diye seslenen bir mektupla kendisini cemiyetin başına geçmeye davet etmiş ve bu maksatla cemiyet idare heyetinden seçilen 5 kişinin katılacağı bir heyeti faale teşkil edildiğini bu heyetin başkanlığına Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci başkanlığa Rauf Bey'in uygun görüldüğünü bildirilmiştir. Bu kararı veren 12 kişiydi. 14 Temmuz 1919 tarihli Al Bayrak gazetesinde Mustafa Kemal Paşa'nın heyeti faale başkanı seçildiği ilan edildikten sonra şöyle deniyordu. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin yukarıya aldığımız istifanamesi bir azim ve iman belgesidir. Millette henüz eski kanın sönmemiş olduğunu gösterir muazzam delildir. Anafartalarda şerif-i milli tarihin yaşayan nesilden beklemekte olduğu mukaddes vazifeyi âlâ ve ilâ eden bu muhterem kumandanı bugün de milli savaşın başında görmek mesut bir temaşadır. Kemali azim ve imanla müdafaa hukuku vatana varlığını armağan eden Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında millet, pak, nezih, parlak bir hale teşkil etmektedir. Böyle temiz, fedakar ruhların birliğinden milletin hürriyet ve istiklal gibi iki mukaddes nurunun doğacağı şüphesizdir. Azim ve iman her zorluğu göğüslemeye yeterlidir. Bu yazıyı yayınlayan Erzurum'da bir gazeteydi. 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına seçildi. 7 Ağustos 1919'da çalışmalarını bitiren Erzurum Kongresi Mustafa Kemal Paşa'yı Şarki Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi üyeliğine ve bu heyette başkanlığa seçti. Mustafa Kemal Paşa'yı heyeti temsiliyeye seçenler 53 kişiydi. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde kongre başkanlığına seçildi. 11 Eylül 1919'da dağılan Sivas Kongresi Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi üyeliğine bu heyette başkanlığa seçti. Kongre 31 kişiydi. 24 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'yı meclis başkanı seçti. Oturumda hazır bulunan 120 milletvekilinden 110 kişi Mustafa Kemal Paşa'ya oy vermişti. Dipnot, Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum Kongresi üyeliğine, kongre başkanlığına, heyeti temsiliyeye seçilmesi hakkında ve bilhassa heyeti temsiliyeye seçilmesi istemeyenlere dair Sayın Cevat Dursunoğlu'nun Milli Mücadelede Erzurum adlı kitabında çok ilginç bilgiler vardır. Mustafa Kemal Paşa'nın kongre başkanlıkları seçimine verdiği önem için bakınız Nutuk 1950 baskısı, cilt 1, sayfa 68 ve 86. Anadolu İhtilali'nin deklare edildiği tarih sayılması gereken Amasya kararlarından 10 ay sonra Mustafa Kemal Paşa Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmek suretiyle liderliğini kabul ettirmiş oluyordu. Milli mücadelenin liderler kadrosunda bir orantı uygunsuzluğu göze çarpmaktadır. Mustafa Kemal Paşa ile ondan sonra gelenler arasında büyük mesafe vardır. En kuvvetlinin birinci lider olması her ne kadar tabii ise de diğerleri de az farklı birbirini takip edebilmelidir. Halbuki onların bir kısmı şefe yük olacak kadar yerlerinin adamı değildi. Bu durum daha ileri toplumlarda ve daha büyük hareketlerde lider olacak vasıflara sahip bulunan Mustafa Kemal Paşa için hem dezavantaj hem avantaj sayılabilir. Şu sebeple avantajdır ki birinci liderlik için davayı tehlikeye düşürebilecek bir çekişmeye imkan vermemiştir. Milli mücadelenin en büyük yükünü Mustafa Kemal Paşa'nın tek başına omuzlarında taşıması ve nihayet Türkiye'yi özlediği seviyeye ulaştıracak devrim hızının gitgide azalması, liderler kadrosunun zaafından gelen dezavantajdır. Mustafa Kemal Paşa daha ileri bir ekiple milletine daha ileri bir Türkiye bırakabilirdi. İşçiler kalifiye değil, kalfalar yetersiz ise mimar eserini daha mütevazi tutmaya mecburdur. Rauf Bey. Mustafa Kemal Paşa'nın zaferden hemen sonra Rauf Bey'e verdiği resminde şu satırlar yazılıdır. Benim çok muhterem kardeşim ve Türkiye'yi kurtarmakla hakiki yardımcı ve destekçi kardeşim Rauf'a, Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Paşa bütün hayatınca pek az kimseyi bu derece yanına yaklaştırmış olduğundan bu sözler çok önemlidir. Rauf Bey ise Atatürk hakkındaki kanaatini şöyle ifade etmiştir. Mustafa Kemal Paşa mücadeleye atılmasaydı bu memleket kurtulamazdı. Anadolu'nun tehlikeye düşen yerlerinde, batıda, doğuda ve güneyde başlayan ve bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan zayıf milli mukavemet hareketleri Mustafa Kemal Paşa tarafından birleştirilmeseydi her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi. Dipnot, Tevfik Bıyıkoğlu, Atatürk Anadolu'da, ön söz, sayfa 9. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da biri askeri, diğeri siyasi iki kuvvete dayanmak zorundaydı. Askerlik bakımından Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalar, siyaset yönünden de Rauf Bey kendisine destek oldular. 1919 Türkiye'sinde Rauf Bey'in şöhreti ve itibarı Mustafa Kemal Paşa'nın isminden ve rütbesinden ağır basıyordu. Balkan Harbi'nin Hamidiye kahramanı, 1. Dünya Harbi'nin Çanakkale kahramanından çok övülmüş ve millete duyurulmuştu. Şu sebeple ki, Balkan Harbi'nin utandırıcı yenilgisi içinde Bahriye Subayı Rauf Bey'in yaptığı iş tek teselli noktasıydı. Buna herkes dört elle sarıldı. Halbuki 1. Dünya Harbi'nde Türk ordusu bütün cephelerde iyi dövüşmüştü. Şan ve şeref peşinde koşan birçok kumandan vardı ve Mustafa Kemal Paşa'nın sivrilmesini istemiyorlardı. Ahmet İzzet Paşa kabinesinde bir aya yakın bir zaman Bahriye Nazırlığı yapan Rauf Bey, Anadolu'ya sabık nazır olarak gelmişti. Bu sıfatla da sabık ordu kumandanı Mustafa Kemal Paşa'dan çok ciddiye alınması tabiiydi. Hamidiye kahramanı sabık Bahriye Nazırı Rauf Bey, bu bakımlardan askerlikten istifa eden Mustafa Kemal Paşa'ya kuvvet verdi. Daha İstanbul'da iken iki arkadaş memleketin kurtuluş çareleri üzerinde sık sık görüşüyorlardı. Esasla beraberdiler ve birbirlerine güveniyorlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın hemen arkasından Rauf Bey de bu sebeple Anadolu'ya geçti. Osmanlı Delegasyonu Başkanı olarak Mondros Mütarekesini imzalayan Rauf Bey, şimdi bu mütarekenin getirdiği bela ile mücadele edecekti. Ne gariptir ki Mondros Mütarekesinden dolayı onu suçlandırmak kimsenin aklından geçmemişti. Gerçi Sadrazam Ahmet İzzet Paşa gerek hükümeti merkeziye gerek murahhas heyeti son dereceye kadar mukavemet etmiş ve nihayet iş ultimatom derecesine geldiği sırada ip koparılmadan mütareke akt olunabilmiştir der. Fakat devletin o sıradaki zor durumu mütareke şartlarına galipler yararına bu kadar açık kapı bırakılmasını maruz gösteremez. Nitekim Rauf Bey de işin farkında olduğu için Amiral Kaltrop'a İngiltere'nin imzalanmış anlaşmalara sadık kalıp kalmayacağını tekrar tekrar 3 defa sormuştu. İngiliz amiralinin olumlu cevabına bel bağlamak herhalde safdillikten başka bir şey olamaz. Haysiyetli bir insan olan Rauf Bey'in Mondros mütarekesinin uygulanma şeklini görerek vicdan azabı çektiğinden şüphe etmiyoruz. Memleketin kurtulması uğrundaki hizmetleri hatasını örtmeye bol bol yeter. Rauf Bey Çerkez asıllıdır. Kuvayi Milliye'ye katılan Çerkez ileri gelenlerinin bazılarının bu yola gelmesinde Rauf Bey'in tesiri görülür. Milli mücadele süresinde Kuvayi Milliye liderlerinin en nüfuslusu olarak kalmıştır. Her çevrede kendisini sevdirmeyi ve saydırmayı biliyordu. Erzurum Kongresi intibalarını anlatan Cevat Dursunoğlu şöyle der. Rauf Bey kongreye kendini çok sevdirmişti. Hal ve tavrı, alçak gönüllü oluşu, azalara saygı ve sevgi telkin etmişti. Mustafa Kemal Paşa ile zaman zaman fikir ve görüş anlaşmazlıklarına düştükleri oldu. Fakat ikisi de karşılıklı saygı ve çekinme duygusuyla aralarına kırgınlık sokmayacak şekilde idareli davrandılar. Asıl büyük anlaşmazlık zaferden sonra ortaya çıktı. Bu defa sebepler büyük uçurumlar açmıştı. Düzelmesine imkan yoktu ve düzelmedi. Refet Bey. Görev kabul edip Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Anadolu'ya gelmesi, isteksiz bir şekilde de olsa Amasya kararlarına imza koyması, Albay Refet Bey'i Kuvayi Milliye liderleri arasına sokmuştur. Hükümete karşı olmaya pek hevesi görünmediği daha kol ordusunun başına geçmeden belli oldu. Fakat bir defa ok yaydan çıkmıştı, bir hayli düşünmüş olmasına rağmen geri dönemezdi. Bu sebeple kendisini Anadolu olayları içinde birkaç ay müddette bocalar halde görürüz. Mustafa Kemal Paşa'nın başladığı işin çıkar yol olduğunu inanamıyordu. Paşa'ya karşı da fazla güveni yoktu. Sivas Kongresi'nde manda meselesi görüşülürken söylediği sözlerden mücadeleyi neden beyhude bulduğu anlaşılmaktadır. Açıkça manda taraftarıydı. Milli mücadele hareketlerine zorlanarak itilmiştir. Fakat tereddütlü devreyi atlattıktan sonra da birçok güç meselelerin halinde asker, komiteci ve politikacı hüviyetiyle işe yarar adam olduğunu ispat etmekten geri kalmadı. İşin içinden sıyrılmak istedikçe Mustafa Kemal Paşa'nın onun peşini bırakmaması bundandır. Refet Bey ilk önemli hizmetlerini Kuvayi Milliye'ye karşı olanları yola getirmek veya bertaraf etmek suretiyle yapmıştır. Bozkır olayının bastırılması, 12. Kolordu Kumandanı Albay Fahrettin Bey'in Altay, bir tertiple Ankara'ya getirilmesi, Çerkez Eten ve Demirci Efe'ye karşı hareket gibi ihtilalin iç meselelerin halinde rolü olmuştur. Kendisine bu biçim görevler verilmesi ne bir tesadüftür ne de gelişi güzel hatıra gelmiştir. Kurnazlık Refet Paşa'nın pusulasıdır. Kaytarırken kurnazdır, kaytaranları yola getirirken kurnazdır. Kendisinin üstün zeka ve kabiliyet saydığı kurnazca oyunlar onu birçok yerde başarılı göstermeye yaramıştır. Kuvayi Milliye'yi idare etmek üzere Demirci Efe'nin yanında görevlendirildiği zaman istenilen görevi gereği gibi yapmadığı halde Efe'nin dümen suyuna girerek herhangi bir tatsız olaya da sebebiyet vermemiştir. Demirci Efe'nin tedibinde de aynı pusulayı kullanmıştır. Demirci'nin bulunduğu köye emrindeki süvari alaylarıyla baskın şeklinde taarruz ediyor görünmüş fakat taarruzdan önce top ateşiyle geldiğini haber vererek Efe'nin kaçmasını sağlamıştır. Dipnot, emekli süvari albayı Şerif Güralp, İstiklal Savaşı'nın iç yüzü, sayfa 106-18-1962 tarihinde kendisiyle yaptığımız konuşmada Refet Paşa bu hususu bizden de gizlememiştir. Efe de bu iyiliğe karşılık olarak kaçarken Refet Bey'e bir hayli servet bırakmış ve sözünde durduğunu böylece ispat etmiştir. Refet Paşa bu serveti hükümete teslim etmeyip şahsen muhafaza etmiştir. Servetin miktarını ve ne olduğunu kendisi şöyle anlatmaktadır. Önce demircinin üzerine yürüdüm. Bir sabah baskını yaptım. Kaldığı köye iki top savurdum. Hemen kaçtı. Kasasını ve kıymetli silahlarını ele geçirdim. Tam 100.000 lirası vardı. Sonra onu 10 kişilik mahiyetiyle bir yerde ikamete memur ettim. Yanına 10 kişi bırakmasaydım düşmanları öldürürlerdi. Ayrıca geçimi için tahsisat bağladım. Tabii kendi parasından veriyordum. Sonra çocuklarına da baktım. Yine kendi parasını harcadım. Dipnot, 1862 tarihli görüşmemizden. Bahsi geçen 100.000 lira kağıt para olmasa gerek. Refet Paşa demirciden ele geçirdiği kıymetli silahları 1961 yılı yazında askeri müzeye vermiştir. Refet Paşa Çerkez Ethem'in tedibinde hep uzaklarda kalarak harekatı seyretmiş ancak Ethem'in kuvvetleri 61. Tümen tarafından dağıtılınca süvarilerini muharebeye sokarak bu defa da zaferin şerefini ele geçirmiştir. Dipnot, Orgeneral İzzettin Çalışlar'ın harp hatıralarında bu harekatın tafsilatı yazılıdır. Büyük zaferden sonra Mustafa Kemal Paşa başına gaile açabilecek bir kumandan seçmek istemediği için İstanbul'a ilk giren kumandan olmak şerefini de Refet Paşa'ya bırakmıştır. Refet Paşa tam anlamıyla oportunist bir tiptir. Fakat şef onun nerede kullanılacağını biliyordu. Onun içindir ki milli mücadele devrine mahsus muhasebede Refet Paşa'nın faaliyeti her şeye rağmen olumlu bir sonuç vermektedir. Refet Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa ile olan ilişkisi Kazım Karabekir Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa ile olan ilişkisini andırır. Şefin şefliğini reddedememek fakat şefe fazla güvenmemek. Şef üzerinde kendi ağırlığını daima hissettirmeye çalışmak ve kendisini ikinci adam yerine layık görmek şeklinde özetleyebileceğimiz bu ilişki zafere kadar sürdü. Refet Paşa'ya Mustafa Kemal Paşa ile ilk anlaşmazlığa düştüğü meselenin hangisi olduğunu sorduk. Hiçbir zaman anlaşamadık cevabını verdi. Refet Paşa Kazım Karabekir Paşa'nın Doğu Seferini tesadüfi ve ucuz bir zafer olarak kabul ediyor. Karabekir Paşa'yı, Ali Fuat Paşa'yı, Rauf Bey'i beğenmiyor ve küçümsüyor. Hatıralarını yazmayışının sebebini de şöyle açıklıyor. Yalancı kahramanları nasıl ortaya dökeyim? Herkesle dövüşecek değilim ya. Sözü geçtikçe Mustafa Kemal Paşa'dan yaman adamdı diye söz etmesine rağmen milli mücadelenin kazanılmasında en büyük şeref payını Refet Paşa kendisine ayırmaktadır. Ali Fuat Paşa. General Fahrettin Altay milli mücadele hatıralarında diyor ki bir tümeni Afyon'da bulunan ve Anadolu'da en büyük rütbeli kolordu kumandanı olan General Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal'den 3 gün önce İzmir'in işgali haberi üzerine mukavemet edenlerin yanına koşup da kumandayı eline alsaydı, milli mücadelemizin kahramanı belki de Atatürk'ün kendisi olacaktı. O Mustafa Kemal'i beklemeyi ve onun mahiyetinde iş görmeyi tercih etmiştir. Büyük hareketlerde baş olmak, generalin sandığı gibi küçük rastlantılara bağlı değildir. Ali Fuat Paşa 3 gün önce davransaydı da Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geldikten sonra yine onun emrine girecekti. Harp Akademisi'nde sınıf arkadaşıydılar. Birinci Dünya Harbi'nde aynı cephede çarpıştılar. Mustafa Kemal Paşa ordu kumandanı, Ali Fuat Paşa da ordu emrindeki kol ordulardan birinin kumandanıydı. Ali Fuat Paşa'nın milli mücadele hatıralarından aynen aldığımız şu parçalar, iki kumandanın milli mücadele fikri üzerinde ilk temaslarını ve gelecekteki yerlerini belirtmektedir. Mütarekenin 4. günüydü. Yıldırım Orduları Grubu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'yı telgraf başına rica ederek yapılan teklifleri ve vereceğim cevabı izah ettim. İskenderun hadisesinde takındığım tavrı anlattım. Her ikisini de tasvip buyurdular ve yarın Adana'ya teşrif ediniz, sizinle mühim şeyler konuşacağım dediler. Ertesi gün Adana'ya giderek Mustafa Kemal Paşa ile konuştum. Son hadiseleri beraberce gözden geçirdik. Artık milletin bundan sonra kendi haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün ordu ile beraber yardım etmemiz lazımdır, dedi ve sonra aynı fikirde olup olmadığımı sordu. Ali Fuat Paşa hatıralarının başka bir yerinde de şöyle demektedir. 1919 Şubat ayı sonlarında bütün hazırlıklarımı tamamlamıştım. İstanbul'da yapılacak bir işim kalmamıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın evine son defa olarak gitmiştim. Akşam yemeğini beraber yiyecek, dertleşecektik. Beni karşılarken Rauf Bey'i de çağırdım, demişti. Rauf Bey'den saklı hiçbir şeyimiz yoktu. Bu temiz kalpli vatansever arkadaşımız bizimle beraberdi. Akşam yemeğinden sonra saatlerce konuştuk. Kemal Paşa, eğer bir vazifeye kendisini tayin ettiremezse Anadolu'da en iltimat ettiği bir kumandanın yanına gideceğini ve ilk defa işe orada başlayacağını söylüyordu.